Mülteciliğin kaderi değişmiyor. Kendilerine verilen etiketle kaçak göçmenlerin, kimisi bir kamyon kasasında, kimisi kapasitesini aşan bir botta veya bir geminin kazan dairesinde belirsiz bir kadere doğru ufacık, silik bir umudun peşinden ölümün kucağına bırakıyorlar kendilerini.
Bu satırların yazarı Gassan Kanafani. Küçük yaşlarda ailesiyle beraber ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış. Kısa ömrü boyunca mülteci vasfıyla yaşamış. Hem Filistin meselesini dünyaya duyurmaya çalışan bir gazeteci, hem de direniş edebiyatının güçlü kalemlerinden. Enap Belediye ile yürüttüğümüz Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Bugün sizlere Sınır Etkisi'nde kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Filistinli büyük yazar Gassan Kanafani'nin hikayesi. Tabii ki de Filistinli olmasının getirmiş olduğu güzel hayatını 1972'de suikastla sonlandırdılar. Size anlatmak istediğim hikayeyi 1955'te yazmıştı Gassan Kanafani. Yani Filistin halkının kendi topraklarından sürüldüğü Nekba denilen kara günün 7 sene sonrasında Gazze'den mektup var.
Aynab Baladi Podcast.
Sevgili Mustafa, Sacramento'da yanında kalmamı sağlamak için elinden gelen ne varsa yaptığını söylediğin mektubu şimdi aldım. Ayrıca Kaliforniya Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde kabul edildiğimin haberini de aldım. Her şey için sana çok teşekkür ederim sevgili dostum. Ama bu haberi duyurduğumda sana oldukça garip gelecektir. Aslında bakarsan bir şeyden çok eminim. Daha önce hiçbir şeyi şu an gördüğüm kadar net görmedim. Hayır dostum, fikrimi değiştirdim. Son mektubunda yazdığın gibi yeşilliğin, suyun, güler yüzlü, sevgi dolu yüzlerin olduğu topraklara senin peşinden gelmeyeceğim. Evet, hayır, gelmeyeceğim. Burada kalacağım ve asla buradan ayrılmayacağım. Hayatlarımızın aynı doğrultuda ilerleyemeyecek oluşuna gerçekten çok üzülüyorum Mustafa. Çünkü hala
zengin olacağız
diye bağırdığımızı hatırlıyorum. Kulaklarımda o sesler. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok dostum. Kahire Havalimanı'nın ortasında elini sıktığım ve uçağın hırçın motoruna dik dik baktığım günü hala hatırlıyorum. O an her şey motorun kulak tırmalayan gürültüsüyle birlikte zamanın içinde dönüyordu. Ve sen önümde duruyordun. Yuvarlak yüzün sessizdi. Gazze'de küçüklüğümüzde birlikte büyüdüğümüz zamanlara nazaran yüzünün birkaç kırışıklığı haricinde pek değişmedi. Birlikte büyüdük. Birbirimizi çok iyi anladık, değil mi? Ve sonuna kadar birlikte gideceğimize söz verdik. Ama...
Şimdi 15 dakika var. Uçağın kalkmasına 15 dakika kaldı. Boşa öyle bakma. Dinle beni. Seneye Kuveyt'e gideceksin ve maaşının kendini Gazze'den söküp Kaliforniya'ya ekmeğe yetecek kadarını biriktireceksin. Birlikte başladık ve birlikte devam etmeliyiz.
Bana bunu söylediğini duyuyorum. Seni duyuyorum ve o an hızla hareket eden dudaklarını izliyordum. Ancak belirsiz bir şekilde uçuşundan dolayı tam olarak mutlu olmadığını hissediyordum. Bunun için 3 iyi neden gösteremezsin. Kuveyt Eğitim Bakanlığı seninle bir sözleşme yapmıştı. Daha sonra bir sefalet çukurunun içinde var olan bana küçük miktarlarda para gönderdin. Ailemin maddi koşullarını biliyordun. Her şeyden haberim vardı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın okulundan gelen yetersiz maaşın annemi, erkek kardeşimin dul eşini ve onun 4 çocuğunu geçindirmeye yetmediğini de biliyordun.
Dikkatle dinle. Bana her gün, her saat, her dakika yaz.
Bak, uçak kalkmak üzere. Hoşça kal. Ya da görüşmek üzere.
Daha sonra Kuveyt Eğitim Bakanlığı benimle bir sözleşme yaptı. Oradaki hayatım sanki bunaltıcı bir yalnızlık içinde kaybolmuş, küçük bir istiridyeymişim gibi yapışkan, anlamsız bir nitelik taşıyordu. Hayatım boyunca hep bir tekinsizlik hissi vardı. Hepsi sadece her ay sonunun özleminden ibaretti. Ve o yılın ortasında Yahudiler Sapanın merkez ilçesini bombaladılar. Gazze'ye saldırdılar. Bizim Gazze'mize. Bombalar ve alev silahlarıyla. Bu Gazze'yi terk edecektim. Onu arkamda bırakacak, Kaliforniya'ya gidecektim. Kendim için yaşayacaktım. Uzun zamandır acı çeken kendi benliğim için yaşayacaktım. Nefret ettim Gazze'den ve orada yaşayanlardan. Bu budanmış şehirdeki her şey bana hasta bir adamın griye boyadığı başarısız tabloları hatırlatıyor. Tabii ki de anneme, erkek kardeşimin dul eşine ve çocuklarına yaşamalarına yardımcı olması için bir miktar para gönderecektim. Ama kendimi bu son bağdan da kurtaracaktım. Orada, yeşil Kaliforniya'da 7 yıldır burun deliklerimi doldurmuş olan yenilginin pis kokusundan çok uzakta. Bu duyguları biliyorsun. Çünkü onları gerçekten deneyimledin sen de. Gazze ile aramızdaki bu tam olarak tanımlanmamış bağ neydi? Bütün bu olanlara rağmen kaçış hevesimizi kıran şey neydi? Neden meseleyi bize açık bir anlam verecek şekilde analiz edemiyoruz? Haziran ayında tüm eşyalarımı böyle toplayıp tatile giderken o tatlı ayrılış var ya, hayata güzel, parlak bir anlam veren o küçük şeylere doğru bir başlangıcın özlemini çekiyordum. Gazze'yi tıpkı bildiğim gibi buldum. Dar sokakları ve şişkin balkonlarıyla, korkulu bir kabusun sancıları içinde uyanan birinin aklından daha sıkışıktı. Peki ama insanı ailesine, evine, anılarına çeken o bilinmez sebepler nelerdi? Baharın küçük bir dağ keçisi sürüsünü çekmesi gibi aynı. Bilmiyorum. Tek bildiğim, o sabah annemin evine gittim. Oraya vardığımda beni rahmetli abimin eşi karşıladı. Ağlıyordu. Gazze Hastanesi'nde bulunan yaralı kızın Nadia'nın isteğini yerine getirip getirmediğimi sordu bana. Bu akşam onu ziyaret etmemi istedi. Nadia'yı biliyor muydun Mustafa? Abimin 13 yaşındaki güzel kızı. Akşam yarım kilo elma aldım ve Nadia'yı ziyaret etmek üzere hastaneye doğru yola çıktım. Hastaneye gitmeden annemin ve yengemin benden sakladığı bir şeyler olduğunu biliyordum. Nadia'yı seviyordum. Yenilgi ve yerinden edilmeyle büyümüş, mutlu bir yaşamın bir tür toplumsal sapma olduğunu düşünen nesli. Nadia'nın neslini seviyordum. Hastaneye gelmiştim. Sessizce beyaz odaya girdim. Hasta çocuklarda bir ermişlik hali vardır. Ve eğer o çocuk amansız, acı verici yaralar sonucu hastaysa bu hal daha da fazladır. Nadia yatağında yatıyordu. Sırtını büyük bir yastığa dayamış, saçlarını kalın bir post gibi dağıtmıştı. Engin gözlerinde derin bir sessizlik vardı. Ve siyah göz bebeklerinin derinliklerinde bir gözyaşı her zaman parlıyordu. Yüzü sakin ve hareketsizdi. Ama işkence gören bir peygamberin yüzü kadar anlam doluydu. Nadia hala bir çocuktu. Ama bir çocuktan daha fazlası gibiydi. Çok daha fazlası. Ve bir çocuktan daha büyüktü. Çok daha büyük.
Nadia...
Hiçbir fikrim yoktu bunu söyleyen ben miydim? Yoksa arkamda duran başka biri miydi? Ama gözlerini bana doğru kaldırdı Nadia. Ve o gözlerin beni erittiğini hissettim. Tıpkı sıcak bir fincan çayın içine düşen bir parça şeker gibi. Hafif gülümsemesiyle birlikte sesini de duydum.
Amca, kuvvetten yeni mi geldin?
Sesi boğazına takılı kaldı ve ellerinin yardımıyla kendini kaldırdı. Sırtını sıvazlayıp yanına oturdum.
Nadia, bak, sana kuvvetten hediyeler getirdim. Bir sürü hediye. Sen tamamen iyileşip yatağından kalkana kadar bekleyeceğim. Sen benim evime geleceksin. Ben de bu hediyeleri sana vereceğim. Benden istediğin kırmızı pantolonu da aldım sana.
Hepsi yalandı. Ama bunları söylerken ilk defa doğruyu konuştuğumu hissettim. Nadia sanki elektrik çarpmış gibi titredi. Ve korkunç bir sessizlik içinde başını öne eğdi. Gözyaşlarının elimin arkasını ıslattığını hissettim.
Konuş Nadia, bir şey söyle. Kırmızı pantolonu istemiyor musun yoksa?
Bakışlarını bana doğru kaldırdı ve konuşacakmış gibi yaptı ama sonra durdu. Dişlerini gıcırdattı ve sesini yeniden duydum. Uzaktan gelen sesi.
Amca.
Elini uzattı. Beyaz örtüyü parmaklarının ucuyla kaldırdı. Bacaklarını işaret etti. Vücudundan kesilmiş olan bacaklarını. O gün Gazze'deki hastaneden çıktım. Yakıcı güneş caddeleri kan rengine boyadı. Gazze pırıl pırıl Mustafa. Sen ve ben onu hiç böyle görmemiştik. Yaşadığımız mahallenin başındaki yığılı taşların bile bir anlamı vardı. Yaşadığımız ve iyi insanlarıyla birlikte yenilginin 7 yılını geçirdiğimiz bu Gazze yeni bir şeydi. Aslında bana sadece bir başlangıç gibi geldi. Neden bunun sadece bir başlangıç olduğunu düşündüğümü bilmiyorum. Eve dönerken yürüdüğüm ana caddenin Safat'a giden çok çok çok uzun bir yolun yalnızca başlangıcı olduğunu hayal ettim. Bu Gazze'deki her şey ağlamakla sınırlı olmayan bir üzüntüyle zonkluyordu. Bu bir meydan okumaydı. Dahası kesilen bacağın ıslahı gibi bir şeydi. Gazze sokaklarına çıktım. Sokaklar kör edici bir güneş ışığıyla doluydu. Ve bana ne söylediler biliyor musun? Nadia'nın küçük kardeşlerini bombalardan korumak için kardeşlerinin üzerine kendini attığında bacaklarını kaybettiğini söylediler. Nadia kendini kurtarabilirdi. Kaçabilirdi. Bacağını kurtarabilirdi. Ama yapmadı. Neden? Hayır. Hayır dostum. Sakramento'ya gelmeyeceğim. Ve hiç pişman değilim. Hayır. Çocukluğumuzla birlikte başladığımız işi de bitirmeyeceğim. Gazze'den ayrılırken o hissettiğin belirsiz duygu var ya. O küçük duygu. İçinde şiddetlenip dev bir derinliğe dönüşmeli. O duygu büyümeli. Kendini burada yenilginin çirkin yıkıntıları arasında bulmak için onu aramalısın. Senin yanına gelmeyeceğim. Ama sen bize geri dön. Geri gel. Nadia'nın vücudundan kopmuş bacağından hayatın ve varoluşun ne demek olduğunun anlamına kadar öğrenmek için geri dön dostum. Hepimiz seni bekliyoruz. Gazze'den Mektup adlı hikaye de Güneşin Altındaki Adamlardan bir alıntı. Göç etmek veya kalmak arasında bu iki seçenekten birinde karar kılmış karakterin Gazze'deki Şeciye Mahallesi'nden çocukluk arkadaşı Mustafa'ya yazdığı mektup formunda bir metin. Hikayede Kaliforniya Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünden kabul almış anlatıcı suyun, yeşilin ve güzel insanların şehri Sacramento'ya can dostunun yanına gitmek üzere Gazze'den neden ayrılamayacağını bu mektupla anlatıyor. Başta dedik ki ya, mülteciliğin kaderi değişmiyor. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.
Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.